bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Paris Düşerken 2. Cilt İlya Ehrenburg
Sosyal Yayınlar 6. Basım Ağustos 1996 Türkçe'ye çeviren Atilla Tokatlı Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 1 Mayıs 2004. Okuyan Feyza Keli. İlya Ehrenburg 1891-1967 Modern dünya edebiyatının en büyük yazarlarından ve çağımızın en önde gelen entelektüellerinden biri olan, tanınan İlya Ehrenburg, bütün bir tarihsel dönemi İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'nın Nazi Almanya'sı tarafından işgal edilmesi dahil, geniş bir destan havası içinde yansıtan bu ünlü romanında, Fransa'nın ve Batı toplumunun çürüyüp kokuşmuş yüksek sosyetesini ve siyasi dolapları parlak bir üslupla gözler önüne sererken, bir yandan da Fransız Ulusal Direniş Hareketi'nin hazırlanışını anlatmaktadır. Bütün uygar dünya dillerine çevrilmiş olan bu roman çeşitli ödüller kazanmıştır. 16. Seferberlik bir kurtuluş gibi gözükmüştü Lucien'e. Yazdan beri sefil bir hayat sürmekteydi. Korktuğunu uğramıştı sonunda. Joliet anlamıştı babasıyla bozuştuğunu ve gazetesindeki at yarışları sütununu kendi yeğenine aktarmıştı. Zaten Lucien'in kurumlanmasına için için öfkeleniyordu. Oysa gazete o sıralarda Lucien'in biricik gelir kaynağıydı. Ve açlığı öğrendi Lucien. Kirli gömlek yakalarına alıştı, sigarasız geçirmeye başladı akşamlarını. Borcunu ödemekte hiç de aceleci davranmayan kiracısına şüpheli gözlerle bakan otelci meteliğe kurşun attığını anlamasın diye yemek saatinde dışarı çıkıyor ve kızgın sokaklarda dolanıp duruyordu. Kahve taraçalarında yemek yiyen insanları görmek zıvanadan çıkarmaya yetiyordu Lucien'i. Listelere eğilmiş yemek seçiyorlardı, tatlı tatlı gülümseyenler vardı. Çok ciddi bir iş yaparcasına garsona emir yağdıranlar, telaşlananlar, nazlananlar vardı. Midesi bulanıyordu yemek kokularından. Şans eseri olarak bir dostuna rastladığı vakit bir edebiyat adamı veya bir kültür evi müdavimi, Brutel'in adamlarından biri veya bir kumarhane fedaisi oluyordu çoğunlukla bu dost, çarçabuk bir hikaye icat ediyordu. Cüzdanını evde unutmuş oluyordu mesela ya da üzerinde Mısır lirası bulunduğunu ve o gün Mısır lirasını bozdurmaya kalkarsa bilmem ne kadar kayıplı çıkacağını anlatmaya koyuluyordu. Ve yüzsüzce bir gülümseyişle 50 frank çekiyordu adamdan. Tabii derhal yiyordu. Bir gün annesinden bir mektup aldı. Sağlığının gittikçe bozulduğundan söz açıyordu kadın ve babasıyla barışmasına yalvarıyordu. Zavallı anneciği, çocukluğunu hatırladı Lucien, kızıla yakalandığı günleri hatırladı. Kendisi de bedbahtı işte. Annesinin dediğini tutsa peki... Önüne geleni soymakla geçen bu serseri hayatından bakıp usanmıştı çünkü. Ve kadının içler acısı mektubuna cevap vermek için kalemi aldı eline. Alır almaz da buruşturup attı kağıdı. Hayır hayır, bin kere hayır. Evde daima temiz bir yatak ve hazır bir sofra bulacaktı. Kabul. Ama bunun için küçülmek? Asla. Brutel'e inanmış ve aldanmıştı. Saf, masum bir ruhun hatasıydı ama bu hiç olmazsa, oysa babası kelimenin tam manasıyla hayasız bir fırsatçıydı. Sıkıntısı da çaba. İnsan çalışmakla başarır her şeyi. Ben bakanlık mevkiine bir günde mi geldim sanıyorsun gibisinden lafları işin yoksa dinle dur artık. Bazen de sineği hatırlıyordu Lucien. Son buluştukları akşamki perişanlığını hatırlıyordu kadının. Aslında derin bir pişmanlık duyuyordu ama bunu cesaretle teslim etmek yerine fazla duygusal olduğu için kendi kendine öfkeleniyordu. Defalarca yazmıştı. Sinek, onsuz hayattan nefret ettiğini söyleyerek kendisini affetmesini yalvarmıştı. Her mektupta acıyla kasılıyordu Lucien'in dudakları ve yırtıp atıyordu kağıdı hemen. Zamanla mektupları açmaya başladı. Yardım etmek elinden gelmedikten sonra mektupları okumak neye yarar ki? Kendisi de mutsuzdu işte ve merhametin yeri yoktu bu dünyada. Henry ölmemiş miydi? Terk etmemiş miydi onu? Janet ve Brotel aşağılık bir politikacı değil miydi? Brotel'den ayrıldıktan sonra Lucien politikayla olan ilgisini de toptan kesmiş bulunuyordu. Gazeteleri bile okumuyordu artık. En az babasının dosyaları, Brutel'in evi ve o Kilman denen herifin hiçbir vakit görmemiş olduğu ensesi kadar usanç verici ve iğrenç geliyordu ona dünyada olup bitenler. Ve kahvede veya sokakta Hitler'den söz edildiğini, harp ilanının bir an meselesi olduğunu işittiği vakit sadece esniyordu. "Benim tilki pederim," diyordu. Kendi kendine gene Fugger'i sindirmek istiyor olsa gerek. Ama günün birinde Lucien de askere alındı. Salamanca'yı gördüğü yeniden İspanya'yı kasıp kavuran savaşı ve izinli falangistlerin içki alemlerini gördü, memnundu. İki gün sonra da Münih Anlaşması imzalanmıştı ve Lucien alaycı bir acılıkla "Gene her zamanki gibi açıkta kaldık," diye düşündü kendi kendine. Milyonlarca saf dil gibi o da şehrin karartılmasını, Paris sokaklarında kol gezen tankları ve seferberliği ciddiye almıştı. Oysa şimdi anlıyordu ki bütün bunları meclisteki oylarını sağlamlaştırmak için babası yapmaktadır. Sıkıntıyla esnedi Lucien. Eski hamam, eski tas hikayesi yeniden başlıyordu işte. O patırtı alacağını isteyen asık suratlı otelci ve mağaza vitrinlerinde aniden karşısına çıkan soluk, berbat bir surat. Kendi suratı. Bir keresinde talihi iyice yaver gitmişti. Eski editörü Gautier'e rastladı. Madeleine civarında. Başka bir gün olsa Lucien'den bir an önce yakasını kurtarmaktan başka bir şey düşünmezdi Gautier. Ama o gün o da perişandı. Daha o sabah ölümle pençeleşen 3 yaşındaki kızının yatağı başında hıçkırarak ağlamıştı. Ama Vuy Novel'in özel baskısı hayata geri getirmişti onu. Öyle ki artık Gautier değil, sadece Lucien'i utanmasa gazete satıcısıyla köşedeki polis memurunu bile kucaklayıp öpmeye girişebilirdi. Nitekim Lucien'in hırpani kıyafeti bile dikkatini çekmekten uzak kaldı. Ayrıca bu çökük surat, bu uzamış sakal ve bu eskimiş elbise, üniformaları verecekleri zaman bulamamışlardı. Böyle tehlike günleri için alabildiğine normaldi. "Daha hala inanamıyorum kulaklarıma," diye bağırıyordu Gautier. "Ne büyük, ne mutlu bir sürpriz. Yarın Kolmar'a hareket ediyordum, bir düşünsene, hem de topçu çavuşu olarak." Bir soluk aldıktan sonra sordu. "Peki ya sen?"
"Ben piyadeyim, ikinci sınıf asker."
"Peki be adam, cepheye yollanmaktan kurtulmuş olmak hiç mi sevindirmedi seni?"
"Doğrusunu istersen benim için hepsi bir."
"Hadi oradan züppe. İddiaya girerim ki bir sinir krizi geçirmektesin." Birden hatırladı Lucien. Para. Ve esrarengiz bir gülümseyişle konuşmaya başladı. "Sinir krizi değil ama azizim, gerçekten can sıkıcı bir durumdayım. Bir aktris kızla birlikte Truvel'e gitmiştim. Birdenbire askere aldılar beni ve tabii kızı orada bırakmak zorunda kaldım. Şimdi de gidip almak lazım tabii. Bir izin ayarladım ama işin budalalığına bak ki bütün bankalar kapalı. Yarına kadar da beklemek istemiyorum. Beni bu durumdan kurtarabilirsen gerçekten sevinirim. Ama seni güç vaziyette bırakacaksa inan ki katiyen..."
"Ne münasebet yahu?"
Gautier derhal portföyünü açmış ve bir binlik banknot çekmişti. Gülümsedi Lucien. Gautier'in ne kadar cimri olduğunu bilmez değildi. Bir vakitler kitaplarının telif hakkını bile binbir müşkülatla almıştı bu hergeleden. Ve aynı üstad şimdi tutmuş kendisine 1000 frank veriyordu. Çok çok 200 frank ummuştu Lucien. Gautier, "Dur bakalım arkadaş," diye haykırdı.
öyle kolay bırakmam seni. Kaçta kalkıyor trenin? Vaktim vardır daha. Bugünün şerefine bir kadeh tokuşturmadan katiyen olmaz. Bir bara girip ikişer kokteyl devirdiler. Tatlı bir hararet sarmıştı Lucien'i. Gautier'den ayrıldıktan sonra bir taksi çevirip Montparnasse'a yollandı. Büyük lokantalardan birinin birinci katına çıktı. Holdeki aynanın önünde durup dostça bir selam çaktı kendi kendine. Kılığı bozuk olmuş, sakallı olmuş ne çıkar? Gene de güzel, gene de yakışıklıydı işte. Vestiyerdeki kızın gözlerine bakmak yeterdi bunu anlamak için. Prenslere layık cinsinden bir yemek ısmarladı. Aklına estiği gibi davranmaya karar vermişti. Bir şımarık çocuk edası gelmişti sesine. Bir önceki müşteriden arta kalmış küçük bir ekmek parçasını hemen yutacaktı aslında ama tuttu kendini ve çeşnici başıya doygun ve tembel bir edayla ''Bir de yer mantarlı bir semiz piliç isterim.'' dedi. ''Tabii piliç, Bresse piliçi olacak.'' Herkes neşeyle yiyip içiyordu etrafında. Askerlik çağındakiler günün kahramanları pozundaydı. Cepheden henüz dönmüşçesine bıkkın ve yorgun bir havaya bürünüyordu şimdi. Üniformasını bile çıkarmamıştı kimisi. Hemen hepsi sakallıydı. Kır hayatını hatırlatıyordu halleri. Bile isteye kaba taşralı ağzıyla konuşuyor ve her fırsatta küfür savuruyorlardı. Bir alay telaşlı kadın dolanıyordu etraflarında. Haçlı seferine çıkan şövalyelerini yıllar boyunca beklemiş sadık aşık pozundaydı onlar da. Masalara konmuş pastel renkli küçük abajurlardan her şeyi güzelleştiren tatlı bir ışık yayılıyordu ortalığa. Yitirilip yeniden bulunmuş bir cennetten söz ediyordu plaktaki tango. Mantarlar durmadan patlıyordu. Tokuşturulan şampanya kadehlerinin şıngırtısından geçilmiyordu salon. Barışa içiyorlardı durmadan. Üst üste birkaç şişeyi devirdikten sonra Joliot'un coşkun yazısının etkisinde kalıp Zafere diye haykırarak kadeh kaldıranlar bile vardı. Yıllanmış bir şişe şamberin şarabı içmiş olan Lucien, önce bir gülümseyişle bakıyordu etrafa. Kilman'ı da, otelciyi de, sefil hayatını da unutmuştu şimdi. Ünlü bir yazardı işte yeniden. Sürrealistlerin dostuydu, tanınmış bir avukatın oğlu, güzel bir aktrisin sevgilisiydi. Yeni baştan yaşıyordu. Olayların ve sarhoşluğun itişiyle zaman kavramından sıyrılan tek insan Lucien değildi. Etrafta herkes kara günler zinciri içinde bu akşamın istisnai bir yer aldığını sezmekteydi. Nitekim Lucien, 3 yıldan beri rastlamamış olduğu tablo tüccarı Guyot'un yaklaştığını görünce hiç şaşırmadı. Neşeyle bağırdı Guyot. ''Nerelerdesin birader, hiç görünmüyorsun.'' Bilmez misin azizim, bir elmas parçası yakaladım ben, tam bir elmas parçası. Sendelemekteydi, ışıklar saçıyordu sanki kırmızı yuvarlak yüzü. Beyaz mumdan yaprakları kırık bir kamelya takmıştı ceketinin yakasına. Lucien'i kolundan tutup kendi masasına sürükledi. Pişman olmamıştı gittiğine Lucien, güzel bir kadın vardı masada. Daha ilk bakışta gözü tuttu kadını. Narin, çok siyah ve düz saçlı, bir çocuk burnu gibi kalkık küçük burunlu, daima yarım açık kalın dudaklı, porseleni andıran tirşe rengi gözlüydü. Guyot ağdalı bir dille tanıştırdı. İşte elmas parçası, Jenny, kendisi ressam. En iyi yazarlarımızdan Lucien Tessa, babasıyla karıştırılmaması rica olunur. Bir kahkaha attı Lucien. ''Neler söylüyorsun gene? Ben bir yazar, öyle mi?'' Guya küçük bir yalan kıvırdı efendim. ''Benim spesiyelim hayvancılıktır.'' Gözlerini dikmiş kendisine bakıyordu kadın ve parıldayan gözleri yavaş yavaş karanlıklaşmıştı. ''Kitabınızı okudum.'' dedi. ''Ölüm hakkındaki kitabınızı. Ve sizi bekliyordum ben. Ölüm, Bağdatlı bahçıvanı bekler gibi.'' İngiliz söyleyişi çocukça bir eda veriyordu sözlerine. Hafif içmiş ama ne güzel kadın diye düşündü Lucien. Masaya oturdu ve kadehine şampanya doldurarak cevap verdi. Ben de bekliyordum sizi ama benimki öyle şairane bir bekleyiş değil. Güzel bir kadını beklemenin bekleyişi. Tanışma faslı bittiğine göre içelim bari.
İçelim. Ama ben viski isterim. Kentucky eyaletinin en sıkıcı şehirlerinden birinde doğup büyümüştü Jenny. Bir Anglikan tarikatına mensup olan babası kontrplak ticareti yapıyordu. Çocukluğundan beri ateşli bir karakteri olmuştu Jenny'nin. Shelley ve Keats'in mısralarını coşkunlukla okur, din değiştirip Katolik olmak ister ve zencilerin ıstırabı üzerine hikayeler yazardı. Wilson, Avrupa'dan döndüğü vakit evden kaçıp başkanı alkışlamaya gitmişti. 16 yaşındaydı o vakit. 2 yıl sonra da bir seyyar fotoğrafçıyla evlendi. Onu Hollywood'a götüreceğini vaat etmişti adam. Çok geçmeden boşandı ama sinemanın başkentine gitmeden edemedi. Star olmak istiyordu, sefil ve perişan oldu. Hele bir çıkıp eğlenelim önce, sonra bir şeyler düşünürüz güzelim diyordu asistanlar. Jenny öfkeyle reddediyordu bu pazarlığı. Resme tutulmuştu o arada. Peyzajlar yapıyordu aç karnına. Kırmızı bir toprak, kaktüsler, rengarenk evler. Kabiliyetliydi ama zevksizdi. Tabiatta ciyak ciyak bağıran ne kadar göz alıcı şey varsa onu seviyordu. Birdenbire talihi güldü o sırada. Uçak fabrikatörü, Los Angeles'li bir mühendis aşık oldu kendisine. Onun da hoşuna gitmişti adam ve evlendiler. En koyu sefaletten en büyük lükse atladı Jenny. Alçak gönüllü, sevimli bir adamdı kocası ev hayatında. Ama Jenny sönük buluyordu adamı ve gerçek mutluluğu tatmak benim kaderimde yokmuş demek diyordu kendi kendine. 2 yıl sonra uçağa parçalanarak öldü adam. 2 tüp veronal içti Jenny, yetişip kurtardılar. Bir göle attı kendini, yetişip çıkardılar. Ve 1 yıl boyunca odasından dışarı çıkmadı. Sonra yavaş yavaş alıştı hayata. Büyük bir servetin tek başına sahibiydi. Müzelerle batakhaneler arasında mekik dokuyarak bütün Avrupa'yı karış karış dolaştı. Gerçek aşkı bulabilmek umuduyla bir alay macerayla yaşadı ard arda. Ve bir alay güzel sanatlara devam etti küçük bir okullu kız gibi. Sonunda da Paris'e gelip Montparnasse'a yerleşti. Hayat tarafından kusulmuş Amerikalılar vardı burada. Viski içip eski ve yeni dünyayı hor gören o da onlar gibi yaptı. Lucien'den sadece bir yaş büyüktü. Ama yanındaki adam bir delikanlı kadar genç görünüyordu ona şimdi. Ve Lucien bir zafer daha kazanmıştı. Bakışlarının ateşli canlılığı, saçlarının darmadağın kızıllığı ve konuşmasındaki o tutkulu karamsarlık öylesine allak bullak etmişti ki Jenny'yi, ondan gayri hiç kimseyi görmez olmuştu kadın. Guyon'un gevezeliklerini işitmiyordu bile, dans etmek falan da istemiyordu artık. Kadındaki bu şiddetli duygulanmanın Lucien'de etkisinde kalmıştı. Aşık olduğunu sandı Jenny'ye. Bıçağıyla bardağını çınlattı Guyo. Bir teklifim var dedi. Lucien piyade, bense DCA'dayım. Charles hava askeri, Dumont'sa piyade yüzbaşısı. Yani hepimizde mesela bir ay sonra Alsace veya Palatinat tarlalarına gömülebilirdik. Oysa bugün yaşamaktayız. Ve daha da yaşayacağız. Bizim gerçek zaferimiz işte burada. Diplomatlarımızın, yazarlarımızın, Paul Valéry'nin, Derain'in zaferini bu. Şarapçılarımızın, kunduracılarımızın, kapıcılarımızın zaferi. Kapıcıları küçük görmeyelim lütfen. Hepsi birer barış meleğidir onların. Kısacası Fransız zaferlerinin en güzeli şerefine içmeyi teklif ediyorum. Jenny alkışlamaya koyulmuştu, sonra Lucien'e dönerek... Valéry'yi sevmiyorum dedi. Eluard'ı tercih ederim. Ya siz? Tıpkı Wilson gibi konuştu Guyo. Hani Fransızlar Wilson'a karşıydı? Sakın bana kızmayın. Hiçbir şey anlamam politikadan. Ama şu anda mutluyum. Sizin öldürülmüş olabileceğinizi düşünüyorum da içim kararıyor. Gülmekten katılıyordu Lucien. Ama düşünün ki hiç karşılaşmayabilirdik de dedi. Hesap diye bağırdı Guyo. Bırakmadı Lucien, kendisi ödeyecekti ve 100 frank bahşiş verdi garsona. Sağ ol komutanım dedi Guyo gülümseyerek. Ne komutanı? İkinci sınıf asker diye haykırdı Lucien. Sonra da Jenny'nin kulağına eğilip son yudumu sizin için içiyorum diye fısıldadı. Ölümden kaçan Acem bahçıvanı Bağdat'a sığınmıştı. Hiçbir zaman görmediği cinsinden tanrıçalar gibi güzel bir genç kızla karşılaştı orada ve ölümü yenip kovaladı. Ani bir hareketle Lucien'in elini yakalayıp sıktı Jenny. Çıktılar, Pasi'ye kadar eşlik etti kadına. Sakin bir sokakta oturuyordu Jenny. Evin yanı başında yükselen büyük ağaç, gaz lambasının ışığında belli belirsiz titrer gibiydi. Ayrılmak istedi kadın, Lucien içeri kadar götürmekte direndi. Jenny şaşırmış ve bir çocuk gibi yalvarmaya başlamıştı şimdi. Hayır, hayır gelmeyin ne olur. Gerçek aşkı nihayet bulmuş olduğunu sanıyordu çünkü ve her şeyi bir anda kaybedivermekten korkuyordu. Pardesüsünü çıkarmaksızın rahat bir koltuğa attı kendini Lucien ve gözlerini yumdu. Yüzünde derin bir yorgunluk dalgalanıyordu. Jenny hemen sakinleşmişti. Size bir kahve yapayım ister misiniz? Cezveyi getirdiği cevap beklemeksizin. Altında küçük bir mavi alev titreyen yuvarlak bir cam bardaktı bu. Gözlerini açtı Lucien. Simya diye mırıldandı. Rahatlamıştı. Hiçbir şey istemiyordu artık. Koyu bir şurup gibi tatlı kahve mutluluğun zirvesi olarak gözüküyordu ona. Ve Jenny durmadan konuşuyordu. Öteden biri ürkerdi sessizlikten. Bir alay macera geçmişti başından ama gene de bir genç kız kadar tecrübesizdi. Her şeyden çok sarı gülleri severim. Çay rengi olanları değil ama sapsarı olanları. Montparnasse'daki Bowman çiçekçi dükkanı baştan başa o güllerle doluydu. Nefis bir kokuları var bilseniz, beni memnun etmek istiyorsanız o güllerden getirin. Üzerine tatlı bir bitkinlik çökmüştü Lucien'in. Sakin sakin cevap verdi. Pek sanmıyorum getirebileceğimi. Dönüş için metro param bile yok çünkü. İçinde bulunduğu sefil durumdan utandığı için bu itiraf ilkin kendisini şaşırttı. Kesin niyetlerle gelmişti buraya. Ama sonra her şey karmakarışık olmuştu. Kahve, Jenny'nin şatafatlı edası, resim, Yunanistan ve çiçekler üzerindeki konuşmaları. Çok içmişti ve bıkkın hissediyordu kendisini. Ne söylediğinin bile farkında değildi. Jenny ise şaka ettiğini sanmıştı. Daha biraz önce bütün hesabı ödeyen o değil miydi? Gülerek, hemen şimdi istemedim, meraklanmayın dedi. Bütün aleme ziyafet çekmenin sonu budur işte. Birden kendine geldi Lucien, bu şakacı sistem dokunmuştu ona. Ziyafeti Gautier'in parasıyla çektim dedi. Böyle fırsatlar her zaman geçmez elime. Genel olarak 100 frank bulabilmek için çırpınırken görürler beni. Ama gül değil, bir parça ekmekli sucuk almak için. Bunu anlayamazsınız siz. Siz zengin bir Amerikalısınız. Bense adi bir işsiz, iki ayrı sınıfa mensubuz. Fakirin zengin karşısındaki nefretini duyuyordu Jenny'ye karşı şimdi. Bakmıyordu bile ona. Ağladığını görmüyordu kadının.